Ayrım 24.
Monk Tise'den neler öğrenebiliriz diye seslendi. Bu başlık daha iyiydi. Monk Tise'nin bir insan olduğu hemen anlaşılıyordu. Bilgili bir kimse büyük yanlış anlamalara meydan vermemeye özen gösterirdi doğal olarak. Yataklar diş yok diyorum diye yanıtladı onu Fişerli. Sesi onunkini bastıracak denli yüksekti. Yatak mı? Ya tahta kuruları? Ne? Hemen uyuyun. Bir daha şaka yaptığınızı duymayayım. Sabahleyin öğreneceğiniz çok şey var. Size bir şey diyeyim mi? Bugün öğrendiklerim bana yeter. Siz öyle sanıyorsunuz. Şimdi uyuyun bakalım. Üçe kadar sayacağım. Uyuymuş. Uyuyayım da biri gelip kitapları çalsın değil mi? Mahvoluruz. Korkulu düş görmektense uyanık yatmak iyidir. Gözümü kırpacağımı mı sanıyorsunuz? Siz uyuyabilirsiniz, zenginsiniz. Ben böyle bir şey yapamam. Fişer uyumaktan gerçekten korkuyordu. Alışkanlıklarından kopamayan bir adamdı. Düş görseydik yeğenin bütün parasını pekala çalabilirdi. Uykusunda ne yaptığının farkında olmazdı. İnsan kendisi için anlam taşıyan şeyleri düşler. Fişerliği en mutlu eden şey kağıt para yığınların içinde yuvarlanmaktır. Yuvarlanmaktan yorulduğunda ve eğer o yapay dostlarından hiçbirinin yakınlarda bulunmadığından adı gibi eminse paraların tepesinde oturup bir satranç oynayacaktır. O denli yüksekte oturmanın yararları vardır. Bu durumda bir taş iki kuş vurulur. Hem paraları çalmaya geleni ta uzaktan görür hem de satranç tahtasını tutabilirsin. Büyük adamlar işlerini böyle yürütürler. Sağ elle taşları hareket ettireceksin, sol elle parmaklarındaki kiri kağıt paralara sileceksin. İşin kötüsü kağıtlar pek çoktur. Diyelim şu kadar milyon. Bütün bu milyonları ne yapacağız? Sağa sola dağıtmak hiç de fena fikir değildir. Ama kim kendine güvenir de yapar böyle bir şeyi? Bir küçük adamın elinde bir şey görmeye görsünler. O insanlar yani hepsini kaparlar. Küçük bir adamın kendisini aşmasına izin verilmez. Parası var tamam ama onu kullanamaz. Neden çıkmış burada oturuyor derler. Burada işine. İyi güzel ama onları koruyacak bir yeri yoksa küçük bir adam bütün bu milyonları nereye koyacak? Bir ameliyat olmak akla uygun bir davranıştır. Ünlü bir doktorun burnunun dibine bir milyon atacaksın. Beyefendi diyeceksin. Kes şu benim kamburumu, al şu parayı. Milyonu görünce adam sanatçı kesilir. Kambur gitti mi sayın bayım dersin. Milyon sahte paraydı. Al sana birkaç binlik. Adam belki teşekkür bile eder. Kambur kesilip yakılmıştır. Şimdi yaşamının sonuna dek dik yürürsün. Ama aklı başında adam o kadar aptal değildir. Milyonlarını alır, paraları küçük küçük katlar, yeni bir kambur yapar kendine, kamburu giyer. Kimse bir şeyin farkında değildir. Kendisi dümdüz olduğunu bilir. Herkes onun zavallı bir kötürüm olduğunu sanır. Adam milyoner olduğunu bilir. Herkes onun zavallı bir sefil olduğunu sanır. Yatağına yatınca kamburu karnına iter. Ah ulu tanrı, yaşamında bir kez olsun sırt üstü uyumayı ne kadar istemektedir. Bu noktada Fişer'le döndü, kamburunun üzerine yattı. Uyuklamasına engel olabilecek bir acı duyduğu için şükretti. Bu böyle süremez dedi kendi kendine. Yoksa bir bakacaktı, para yığınlarının oracıkta olduğunu düşünüyor, kalkıp paraları alacaktı. İşte o zaman başına büyük işler açılırdı. Aslında paranın hepsi de onundu nasılsa. Polis falan gereksizdi. Onlar işe karıştırmadan damacına ulaşırdı. Namusuyla kazanacaktı parayı. Öteki odadaki adam bir aptaldı. Buradakinin kafası vardı. Sonunda para kimin cebine girerdi? Fişer'le kendisiyle hesaplaşmakta haklıydı. Çalma artık onda bir alışkanlık haline gelmişti. Kısa bir süredir çalmıyordu çünkü bulunduğu yerde çalınacak bir şey yoktu. Uzak bölgelere yapılan seferlere katılmıyordu çünkü polisin gözü üzerindeydi. Kolayca tanınabilirdi. Polisteki görev aşkı sınır tanımazdı. Gecenin yarısını uyanık geçirdi. Gözlerini zorla açık tutuyordu. Elleri karma karışık biçimde birbirine kenetlemişti. Para yığınlarını aklından çıkardı. Bunun yerine karakollarda başına gelen en kaba işlemlerle duyduğu en ağır sözleri bir kez daha yaşadı. Böyle şeylere gerek var mıydı? Çektirdikleri yetmiyormuş gibi varını yoğunu alırlar elinden. Çaldığın paranın kuruşunu bile bir daha göremezsin. Buna çalmak mı denir? Hakaretler artık etkisini yitirdiğinde ve polisten iyice bıkıp da tek kolunu yataktan sarkıtınca bazı satranç numaralarına daldı. Onu sımsıkı yatağında tutacak denli ilginçti satranç oyunları. Ama kolu hala dışarıda, pençelemeye hazır duruyordu. Her zamankinden daha dikkatli, daha sakınımlı oynuyor, bazı hareketlerden önce saçma derecede uzun süreler ara veriyordu. Karşısındaki bir dünya şampiyonuydu. Taşları nasıl hareket ettirmesi gerektiğini gururla söylüyor, ona buyruk veriyordu. Şampiyonun söz dinlemesi karşısında birazcık şaşırdığından onu kaldırıp bir başkasını koydu. Bu da çok şeye katlandı. Aslında Fişer ikisi adına oynuyordu. Karşısındaki Fişerli'nin kendisine söylediği hamlelerden daha iyisini düşünecek halde değildi. Şükran da başını sallıyordu boyuna. Buna karşın çabucak yenildi. Aynı sahne birkaç kez yinelendi. Sonunda Fischer'le böyle yarım akıllılarla oynayamam dedi. Ayaklarını yataktan dışarı çıkardı. Sonra şöyle haykırdı. Dünya şampiyonu ha? Nerede dünya şampiyonu? Burada dünya şampiyonu falan yok. İyice emin olmak için kalktı, odayı aradı. Dünya şampiyonu unvanını kazanan gidip bir yerlere gizleniyordu. Kimseyi bulamadı. Gene de dünya şampiyonunun az önce kendisiyle birlikte yatakta oturup satranç oynadığını yemin edebilirdi. Bitişik odada gizlenecek değil ya. Dur sen hiç tasalanma. Fischer'le onu şimdi bulur. Son derece sakin hareketlerle bitişik odayı aradı. Oda boştu. Giysi dolabının kapısını açtı. Eliyle şöyle bir vurdu. Hiçbir satranç oyuncusu onun gözünden kaçamazdı. Çok yavaş hareket ediyordu. Kim etmezdi ki? Saat Fischer'le düşmanını yakalayacak diye şu uzun boylu kitaplı yaratığın uykusu neden bölünsündü? Belki de şampiyon orada yoktu ve bir heves uğruna güzelim işini fırlatıp atıyordu. Yatağın altında burnunun ucuyla yeri santim santim aradı. Epeydir yatak altlarına girmiyordu. Bu olay ona eski günlerini anımsattı. Emekleyerek çıktığında gözleri bir sandalyenin üzerine konulmuş bir cekete ilişti. Bunun üzerine dünya şampiyonlarının paraya karşı çok açgözlü oldukları, hiçbir zaman doymadıkları aklına geldi. Ünvanlarını ellerinden almak için yığın yığın nakit parayı pat diye masanın üzerine koymak gerekirdi. Adamın paranın peşinde olduğuna kuşku yoktu. Cüzdanın yanında bir yerlerde dolaşıyor olmalıydı. Belki de daha bulmamıştı cüzdanı. Paraları korumak, elinden kurtarmak gerekliydi. Onun gibi bir yaratık her şeyi becerirdi. Yarın bir de bakacaklardı ki para yok ve bayrak direği onun Fischer'lerinin aldığını sanacaktı. Ne var ki onu kandırmak olanaksızdı. Uzun kollarını aşağıdan doğru uzattı, cüzdanı buldu. Çekti ve gene yatağın altına geriledi. Hemen dışarı çıkabilirdi ama bunu neden yapsın? Dünya şampiyonu ondan çok daha iri ve güçlüydü. Allah bilir şu sandalyenin ardında durmuş parayı arıyordu. Ve cebi kendisinden önce boşalttığı için Fischer'liği alaşağı edecekti. Bu ustalıklı numara sayesinde kimse bir şeyin farkına varmadı. Bırak pis dolandırıcı olduğu yerde kalsın. Onu kırmızı dipli mumla çağırmadı kimse. Yoksa bağırırdı. En iyisi de buydu. Onu isteyen kimdi? Az sonra Fischer'le şampiyonu unuttu. Yatağın altında biraz arkadaki gizlenme yerinde salt zevk için saydı o güzel yeni yüzükleri. Tam tamına kaç yüzük olduğunu unutmuş değildi. Saymışını bitirince al baştan ettim. Fischer'le şimdi uzak bir ülkeye, Amerika'ya gitmişti. Orada dünya şampiyonu Casablanca'yı bulur ve ona der ki uzun zamandır sizi arıyordum. Şimdi parasını masanın üzerine koydum. Adamı sapır sapır yeninceye dek hayli oyaladım. Ertesi gün Fischer'in resmi bütün gazetelerde baş sayfada. Bu işi pek iyi becerirdi doğrusu. Yurdunda cennetin yıldızları altında o serseriler gözlerine inanamadılar. Karısı, o orospu bağırıp çağırmaya başladı. Oysa bizse dilediğince oynamasına izin verirdi. Ötekiler bir iki tokatla kadının sesini kestiler. Oh iyi oldu. Oyunu öğrenmek zahmetine katlanmayan bir kadının başına bu gelir işte. Kadınlar erkekleri mezara gönderecek sonunda. Cüce evde otursaydı hiç diye olmazdı. Erkek dediğin başı boş dolaşmalı. İşin püf noktası budur zaten. Ancak ve ancak yürekli insanlar dünya şampiyonu olmaya layıktır. Bir de kalkmışlar Yahudilerin yürekli olmadıklarını söylüyorlar hayret doğrusu. Gazeteciler kim olduğunu soruyor. Onu tanıyan tek kul yok orada. Amerikalıya da benzemiyor. Yahudi her yerde var. Ama bu Casablanca'yı yenerek utkuya ulaşmış Yahudi nereli? Birinci gün insanları merakta bırakacak cüce. Gazeteciler okurlarına onun nereli olduğunu bildirmek istiyorlar ama bunu bilen yok. Tüm gazeteler şu başlığı atmışlar. Yeni dünya şampiyonunun gizi. Polis de bu işe el atıyor doğal olarak. Onu gene içeri tıkmak istiyorlar. Yok yok baylar, bu kez yağma yok. Cüce kesenin ağzını açıyor. Polis de hemen onu serbest bırakmaktan onur duyuyor. İkinci gün en azından 100 gazeteci gelmez mi? Hepsi de bir şeyler söylemesi için 1000 mi desek? Evet, tam 1000 dolar nakit para öneriyorlar. Fischer'le ağzını açmıyor. Gazeteler yalan yazmaya başlıyor. Başka ne yapabilirler? Okurlar daha fazla beklemez. Fischer'le hani şu kocaman gemilerdeki gibi lüks kokteyl salonları olan dev otellerden birinde kalıyor. Şef garson masasına en güzel, en sevimli bayanları getiriyor. Pasta börek değil bunlar, yanlış anlaşılmasın. Kendisine karşı kişisel bir ilgi duyan milyoner hanımlar. Onlara kibarca teşekkür ediyor bizimki. Şimdilik vakti yok, belki daha sonra. Neden vakti yok peki? Gazetelerde hakkında yazılan yalanları okuyordu ondan. Bütün gününü alıyor bu iş. Bir türlü okuyamıyor ki. Her dakika biri gelip okumasını bölüyor. Gazete fotoğrafçıları vaktinin bir dakikasını rica ediyorlar. Ama baylar bir kambur diye karşı çıkıyor kambur. Dünya şampiyonu, dünya şampiyonudur Sayın Bay Fişerli. Kamburun ne önemi var? Sağından solundan, önünden ve arkasından resmini çekiyorlar. Resme rötuş yapsanıza diyor. Kamburu yok edin. Gazetenize güzel bir resim koymuş olursunuz. Siz nasıl isterseniz çok saygıdeğer dünya şampiyonu. Vay canına. Nereye baksa kendini görüyor. Kambursuz resmi her yerde. Kambur gitmiş. Şimdi öyle bir şeyi yok. Vücut ölçüleri konusunda tasalanıyor azıcık şimdi. Şef garsonu çağırıyor, bir gazeteyi gösteriyor. Ne kötü bir resim bu böyle diye soruyor. Şef garson Will diyor. Amerika'da İngilizce konuşuluyor. Garson resmi çok beğendi ama yalnız baş resmi diyor. Doğru, baş resmi. Şimdi gidebilirsin. Fişer'le garsona $100 bahşiş veriyor. Bu resme bakan onu büyük biri sanabilir. Kimse yeterince gelişmemiş olduğunu fark edemez. Artık yazılarla ilgilenmemektedir. Bütün bu İngilizce yazıları okumakla uğraşamaz ya, yalnızca Will sözcüğünü anlıyor. Daha sonra gazetelerin akşam baskılarını getirtiyor ve tüm resimlerine dikkatle bakıyor. Kafası her gazetede yer almış, burnu biraz uzun gerçi ama burnunu değiştiremez ki. Çocukluğundan beri satrançıydı o. Kafasına başka bir fikir, diyelim futbol, yüzme ya da boksu koyabilirdi. Ama bunlar ona göre değil. Aslında şanslı sayılırdı. Bir boks şampiyonu olsaydı, şimdi gazetelerdeki resmi yarı çıplak gösterecekti onu. Herkes ona gülecek, kendi eline de bir şey geçmeyecekti. Neyse ertesi gün en azından 1000 gazeteci çıka geldi. Baylar dedi onlara. Adımın her tarafta Fisher'li olarak geçtiğini görmekle çok şaşırmış bulunuyorum. Benim adım Fisher'dır. Bu yanlışı düzelteceğinize güvenim tamdır. Düzelteceklerine söz verdiler. Hepsi karşısında diz çöktü şimdi. İnsanlar ne küçük. Ve artık lütfen bir şey söylemesi için yakardılar. Adamlar bugün de ondan bir şey öğrenmezlerse işten atılacaklarını, işsiz kalacaklarını söylüyorlar. Umurumdaydı diyor içinden cüce. Al gülüm, ver gülüm. Garsona $100 verdi ama bunlara karşılıksız zırnık koklatmayacak. Ne vereceksiniz baylar diye haykırıyor düpedüz. $1000 diye bağırıyor biri. Yuh diyor öteki, 10.000. Bir üçüncüsü kamburun elini tutuyor, 100.000. Bay Fisher diye fısıldıyor. İnsanlar parayı sokakta bulmuş. Kulaklarını tıkıyor bizimki. Milyonlara çıkmadan dinlemeyecek onları. Gazeteciler çılgına dönüyor. Birbirlerinin saçını başını yolmaya başlıyorlar. Hepsi de ötekinden daha çok verme yarışında. Amma da gürültü kopardılar ha. Özel yaşamını açık artırmaya çıkardı cüce. Şu işe bakın. Biri 5 milyona çıkıyor ve ortalığı birden derin bir sessizlik kaplıyor. Gürültü bıçak gibi kesildi. Kimse daha fazla önermeye kalkışamıyor. Dünya şampiyonu Fisher parmaklarını kulaklarından çıkarıyor ve şu açıklamayı yapıyor. Şimdi size bir şey söyleyeceğim baylar. Sizi mahvetmekle elime ne geçecek? Hiç. Burada kaç kişisiniz? 1000. Hepiniz 10'ar 1000 verin size her şeyi anlatayım. Böylece hem benim 10 milyonum olacak hem de hiçbiriniz işten atılmayacaksınız, tamam mı? Hepsi başını şüştüler. Artık zengindi. Bir sandalyenin üzerine zıpladı. Aslında artık böyle yapmasına gerek yok ama gene de yapıyor. Şimdi onlara gerçeği olduğu gibi anlatıyor. Bir dünya şampiyonu olarak cennetten zembille inmiştir. Bu söze inanmalarını sağlamak bir saatini alıyor. Mutsuz bir evlilik sürdürmektedir. Bir emekli olan karısı kötü yola düşmüştür. Onun ülkesinde yani cennetin yıldızlarında bu işi yapanlara denildiği üzere bir orospudur. Kadın onun kendisinden para kabul etmesini istemektedir. Bu durumdan nasıl sıyrılacağını bilememiştir. Parayı almazsa onu öldüreceğini söylemiştir kadın. Başka çaresi yoktur. Şantajına boyun eğmiş, parasını ileride kendisine vermek üzere bir kenara koymuştur. Tam 20 uzun yıl buna dayanmak durumunda kalmıştır. Sonunda artık burasına gelmiştir. Bir gün çok kesin bir dille bu işten vazgeçmesi gerektiğini, yoksa gidip dünyanın satranç şampiyonu olacağını anlatmıştır kadına. Kadın ağlamış ama değişmemiştir. Hiçbir şey yapmadan oturmaya, güzel giysiler giymeye ve sevimli, suratı sinek kaydı tıraşlı beyefendilerle dolaşmaya alışmıştır bir kez. Kendisi kadın acımaktadır ama bir erkek sözünün eri olmalıdır. Kalkar cennetin yıldızlarından çıkar, dosdoğru Birleşik Devletlere gider ve Casablanca'nın işini bitirir. İşte karşılarında duran Fisher'dır. Bu Fisher'dır. Gazeteciler çılgına döner. Kendisi de öyle. Bir vakıf kurar. Dünyadaki bütün pavyonlara aylık bağlayacaktır. Buna karşılık pavyon sahiplerinin dünya şampiyonu tarafından oynanmış olan her oyunu duvarlarına asmasını ister. Bu asıl oyunlara sırtını dönen dava edilecektir. Böylece herkes dünya şampiyonunun kendisinden daha iyi bir oyuncu olduğunu kabul edecektir. Yoksa kambur ya da hatta kötürüm bir düzenbaz ansızın ortaya çıkıp kendisinin daha iyi oynadığını söyleyerek böbürlenebilir. Kötürümün hamlelerini denetlemeyi aklına getirmeyebilir kimse. Ona kolayca inanma yeteneğine sahip kişilerdir bunlar çünkü düzenbaz iyi bir yalancıdır. Bu gibi olaylara son vermek gerekir. Her duvarda bir yafta asılıdır. Dolandırıcı bir yanlış hamle yaptığında herkes bu yaftaya bakar. Bu durumda sefil sırtındaki kamburun tepesine dek kıpkırmızı kesilen haini seyret artık. Dolandırıcı. Bununla kalınmayacaktır. Pavyonun sahibi, dünya şampiyonu hakkında böyle sözler söylediği için adamın çenesine bir yumruk indirme sorumluluğunu üstlenmelidir. Parası varsa açık açık meydan okusun bakalım. Fischer'le bu vakıf için 1 milyon ayırıyor. İyi adamdır ne de olsa. Artık sokaklarda sürtmesin diye karısına da 1 milyon gönderecek. Bunun karşılığında kadının Amerika'ya gelmeyeceğini ve cücenin polis olan eski işleri konusunda dilini tutacağını yazılı olarak bildirmesi gerekli. Fischer bir milyoner kadınla evlenecek. Bu onun zararlarını kapatacak. Karısı bir şeyin farkına varmasın diye dünyanın en iyi terzisine yeni giysileri diktirecek. Gerçek kaleleri, atları, piyonları olan dev bir saray yapılacak, adına layık bir saray. Uşakların hepsi üniforma giymeli. Fischer 30 büyük salonda, aynı anda, gece gündüz durmadan ve buyruk vermekle yetineceği canlı taşlarla satranç oynayacak. O ağzını açıp konuşacak, o kadar. Köleleri onun söylediği yere hareket edecekler. Dünyanın tüm belli başlı ülkelerinden satranç oyuncuları, ondan bir şeyler öğrenmek isteyen zavallı insanlar gelecek. Bu uzun yolculuğa çıkabilmek için çoğu ceketini, pabucunu satıyor da geliyor. Onları konukseverlikle karşılıyor. Fischer, çorba, bir tatlı, iki çeşit sebze ve genellikle buttan kesilmiş parça et değil de ızgarada pişmiş pirzoladan oluşan güzel yemekler sunuyor. Dileyen herkes onu bir kez yenebilir. Gösterdiği bu lütuf karşılığında hiçbir şey istemez. Yalnız giderken konuk defterinin adını yazacak ve onun, yani Fischer'ın dünya şampiyonu olduğunu mutlaka ve mutlaka belirtecek. Ünvanını savunuyor çünkü. O bu işleri yaparken karısı otomobiliyle gezmeye çıkar. Haftada bir kez Fischer de onunla çıkar. Çatıdaki tüm şamdamlar söndürülmüştür. Yalnızca aydınlatma dünyanın parasına patlar çünkü. Kapıya şu yazı yazar giderken. Şimdi geliyorum. Fischer, dünya şampiyonu. 2 saat bile sürmez gezintileri. Ama döndüğünde ziyaretçilerinin savaş zamanındaki gibi kuyruk olduğunu görür. Yoldan geçen biri ne kuyruğu bu diye sorar. Ne? Bilmiyor musunuz? Buranın yabancısısınız herhalde. Ötekiler ona acır. Burada kimin oturduğunu söylerler. İyice anlasın diye herkes ayrı ayrı söyler. Sonra hepsi koro halinde bağırırlar. Dünya satranç şampiyonu Fischer bugün lütuf dağıtıyor. Yabancı şaşkınlıktan dilini yutar. Ancak 1 saat sonra konuşabilir. Demek bugün onun kabul günü der. Oraya yerlileri de tam bu yanıtı beklemektedir. Bugün kabul günü olsaydı burada çok daha fazla insan görürdünüz derler. Derken hep beraber konuşmaya başlarlar. Nerede kaldı şato karanlık? Arabada karısı da var. Bu ikinci karısı. İlki basit bir emekliydi. İkincisi milyoner. Otomobil şampiyonun, sıradan bir taksi değil, özel sipariş üzerine yapılmış. Söylediklerinin hepsi de dost doğruydu. Otomobilinde oturur, araba tam ona göredir. Karısına küçük gelir bu durumda, o da her seferinde çömelik oturur. Ama bu zahmetine karşılık kendisiyle birlikte gezmesine izin verilmiştir. Başka zaman kendi arabasıyla gezer kadın. Karısının arabasına binmez Fischer. Araba ona büyük gelmektedir. Ne var ki kendi otomobili daha pahalıdır. Fabrika bu otomobili özel olarak yapmıştır. Arabanın içinde yatağın altındaymış gibi hisseder kendini. Pencereden bakmak çok sıkıcıdır. Gözlerini sımsıkı kapar. Yatağın altında çok rahattır. Yukarıdan karısının sesini duyar. Ondan bıkmıştır artık. Onun için ne anlam taşımaktadır ki? Satrancın sesini bilmez. Adam da bir şey söylüyor. Satranç oynar mı acaba? Çok zeki olduğu anlaşılıyor. Dur bir dakika. Dur. Niye dursunmuş? Beklemesinin ne anlamı var? Yukarıdaki adam güzel bir Almanca ile konuşuyor. Belli bir uzmanlığı olan biri, kuşkusuz gizli bir şampiyon. Bu insanlar tanınmaktan korkuyorlar. Adamlar kral sanki. Bir kadına başka kişinin kimliğine bürünerek geliyorlar. Bu adam bir dünya şampiyonu kuşkusuz. Sıradan bir şampiyon değil. Onu maça çağırmalı. Daha fazla bekleyemez. Kafası çok güzel hamlelerle dolu. Canını okuyacak adamın. Fischer'le çabukça ve sessizce emekleyerek yatağın altından çıktı ve bedenini çarpık bacaklarının üzerine kaldırdı. Ayakları uyuşmuştu. Sendeledi, yatağa tutundu. Kadın ortadan gitmişti. Daha iyi, kafası rahat ederdi. Yatakta uzun boylu, zayıf bir yabancı tek başına yatıyordu. Gören uyuyor sanırdı. Fischer'le adamın omzunu eliyle vurdu ve yüksek sesle sordu. Satranç oynar mısınız? Yabancı gerçekten de uyuyordu. Sarsılarak uyandırılması gerekirdi. Fischer'le tam 2 eliyle adamı tutacaktı ki sol elinde bir şeyi tuttuğunu fark etti. Küçük bir paket sana engel oluyor. Fırlat at şunu Fischer'le. Sol kolunu savurdu ama eli paketi bırakmıyordu. Bu da Lise. Bırakıyor musun, bırakmıyor musun diye bağırdı. Eli sımsıkı kenetlenmişti. Pakete teslim alınmış bir vezir gibi sarılmıştı. Ona daha yakından baktı. Paket dediği bir deste paraydı. Neden fırlatıp atsın? Peki hala işine yarayabilir. Zavallı bir yoksul değil mi o? Bu yabancının olmasın. Adam hala uyuyor. Ama paralar fişerlinin olsa gerek, çünkü o bir milyoner. Bu adam da nereden gelmiş buraya? Bir ziyaretçi mi yani? Onunla maç yapmak istiyor ha? Giriş kapısındaki yazıyı neden okumuyordu kimse sanki? Bugüne bugün bir dünya şampiyonuydu. Arabasıyla şöyle sakin bir gezi bile yapamayacak mıydı? Yabancıyı gözü bir yerden ısırıyor ama. Cennetin yıldızlarından gelen bir konuk olmasın. Tamam, tamam galiba. Vay canına. Kitap işi çeviren adam değil mi bu? Burada ne arıyor? Kitapçı, kitapçı. Bir vakitler onun hizmetindeydi. Önce yerlere paket kağıtlarını yaydı, sonra... Fişer'le gülmekten büsbütün yamuldu. Gülerken iyice uyandı. Bir otel odasındaydı. Bitişik odada uyuyor olmalıydı, parayı çalmıştı. Çabuk tabanları yağlamalı, Amerika'ya gitmeli. Kapıya doğru iki ya da üç adım koştu. Neden öyle sesli sesli gülmüştü sanki? Ya kitapçı uyandıysa? Yavaşça yatağın yanına gitti ve adamın hala uyumakta olduğunu gördü. Yaratık polise haber verirdi. Deli değildi ya, polise giderdi. Kapının yönünde az önce attığı adımları yineledi. Ancak bu kez koşmak yerine yürümüştü. Otelden nasıl çıkacaktı? O da üçüncü kattaydı. Kapıcıyı uyandırırdı mutlaka. Polis sabahleyin onu arayacaktı. Bir trene atlayacak vakti bile bulamazdı bu durumda. Onu nasıl yakalayacaklardı? Kamburu sayesinde. Uzun parmakları kamburu tiksintiyle yokladı. Bir daha deliğe girmeyecekti. Odamız herifler satranç tahtasını elinden alıyorlardı. Oynarken taşları eliyle tutmak isterdi. Yoksa oyundan hiç zevk almazdı. Onu kafasının içinde oynamak zorunda bırakıyorlardı. Buna kimse dayanamazdı. Bu fırsatı değerlendirmeli, cebini doldurmalıydı. Kitapçıyı öbür dünyaya yollayabilirdi. Yahudiler böyle işler yapmaz ama. Hem neyle yollayacak? Polise gitmeyeceğine söz vermeye zorlayabilir onu. Ya söz verirsin ya da canını der ona. Yaratığın bir korkak olduğuna kuşkusu yok. Söz verir mutlaka. Ama böyle bir ahmağa kim inanır? Ona ne yaparlarsa yapsınlar sözünden dönmez. Ne olursa olsun sözünü tutar o. Tutmamışsa bunu bilerek değil, kazayla yapmıştır mutlaka. Aptallığından. Fişer'le paranın tümünü elinde tutuyor. Amerika tam bir kurtuluş. Yok, kaçacak, oraya gidecek. O zaman onu bulsunlar kolaysa. Bulmazlarsa Amerika'da dünya satranç şampiyonu olur. Bulurlarsa kendini asacak ama. Ne güzel olur. Hay Allah, neler söylüyor. Böyle bir şey yapamaz. Boynu yok çünkü. Bir keresinde kendini bacağından asmıştı. Gelip ipi kestiler. Bir daha öteki bacaktan asılı gören olmadı cüceyi elbet. Hayır, bunu görmediler. Fişer'le kapıyla yatak arasında bir çözüm bulmak için kafa patlatıyordu. Kara yazgısını, şu şanssızlığına nasıl üzüldüğünü kimse bilemezdi. Avazı çıktığı kadar bağırmak geliyordu içinden. Ama yaratığı uyandırmak korkusuyla bunu yapamıyordu.